Merhaba. Her zamanki gibi. Pardon. Ihlamur içiyorum. Bir rebranding'e gittim. Görmüş olduğunuz üzere artık Nigredo ömrünü doldurdu. Fakat hayatımda ilk defa yaptığım şeyi silmek yerine değiştirmeye gittim. Zaten son 2 ayımın gündemi bu. Var olan şeyi nasıl dönüştürürüm, nasıl değiştiririm idi. O yüzden Nigredo artık Vitriol'e dönüşmüş oldu. Vitriol ne demek? Aslında anlatmış olmam lazım bu kadar zamandır. Ama bir özet geçeyim yine de. Bu Latince bir deyiş. Bu Latince deyişi telaffuz etmeyeceğim. Anlattığı şeyden biraz bahsedeceğim. Literer anlamı, yani edebi anlamı, gerçek anlamı diyelim ya da dünyanın derinliklerine in, orada işte gizli taşı, felsefe taşını bulacaksın gibi bir anlam var. Bir simya deyişi bu. Burada aslında bahsedilen bu bir sembol, bir sembolizma. Burada bahsedilen şey aslında insan kendi bilinçaltının derinliklerine inerse, kendi benliğinin derinliklerine inerse orada kendisinin en yüksek potansiyelini bulabilir. Simyadaki altınlaşma, yani herhangi bir metali altına dönüştürme aslında insan ruhunun altına dönüşmesidir. Bunu söylemişken şeyin de altını tabii ki çizelim. Okuduğunuz her şeyin bir edebi anlamı var, bir görünen anlamı var, gerçek anlamı var. Bir mecaz anlamı var, yani bir alt metni var onun. Bir de ezoterik anlamı var tabii. Ezoterik anlam genelde kimsenin görmediği, kimsenin anlamadığı. Hani bu filmlerde görünen sayılar, durmadan tekrar edilen sözcükler falan. Onlar bazı gruplar için işaretler aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Veya şöyle düşünebilirsiniz. İlk başta söz vardı deniyor. O söz tabii tekrar edildikçe kuvvetlenen bir enerjetik değeri de olabilir. O yüzden bazı şeyler böyle tekrar ediliyorsa orada ne oluyor lan diye dikkat etmek gerekebilir. Neyse, yani bu şu an kaydetmek istediğim şeyle yakından uzaktan bağlantısı yok. Fotoğrafı değiştirdim. Bir meditatyo odası, tefekkür odası fotoğrafı koydum buraya. Meditatyo odasının ne olduğunu Instagram'da anlatmıştım. Bir daha gevezelik etmek istemiyorum. Artık anlatmak istediğim şeye girişeyim istiyorum. Aslında yok ya, anlatmak istediğim şeye girişirim. Ya bundan böyle illa 10 dakikanın altında tutayım diye bir gayem olmasına gerek yok. Kendi kendime konuşuyorum. Hala mikrofonuma boom arm alamadım. Boom arm'da bilmeyen köylüler varsa aranızda şey, bu mikrofonları masaya sabitleyen uzun kollar. Yani siz mesela geriye yaslanıp otururken ağzınıza yaklaştırabiliyorsunuz mikrofonu ve o öyle duruyor. Ben şu an bu mikrofonu elimde tutuyorum. Boom arm yerine bu kadar zamandır kitap kullanıyordum. Fakat yine işte masaya yaklaşmak falan filan gerekiyordu. Şu an yatıyorum neredeyse. Yatarken bunu kaydediyorum. Fakat gayet verimli tabii ki. Boom arm alamadım hala. Ne üşengeçliyse bu. Bazen böyle bir şeyler itiyor sizi bir şeyleri yapmaya. Bu iki sebepten ötürü olabilir. Tabii en az iki sebep demek en doğrusu olacak büyük ihtimalle. Birinci sebep, siz bunu yapacaksınız ve konfor alanınızdan çıkacaksınız diye evrenin tırnak içinde size bir direnç göstermesi. Hadi bakalım gerçekten istiyor musun? İradeni kanıtla gibi bir küçük bir sınava tabi tutması gibi. İkinci sebebi de çok pardon ya, ıhlamurum soğuyor. İkinci sebebi de acaba bunu yapmamam mı lazım diye bir mesaj. Yani ne gerek var acaba? Bir daha düşün. Bir daha tefekkür et. Bir daha meditatyo yap gibi bir şey mi acaba? Bu benim kafamı hep kurcalar. Hangisi olduğunu zihinle, yani bilinçli zihinle, akıl mertebesinde genelde çözemezsiniz. Hep sezgiye, o ruhun tınısına kulak vermek gerekir. Bunun nasıl yapılacağını da newsletterlarımda bahsettiğim o irade eğitiminde zaten hepiniz öğreneceksiniz, anlayacaksınız, katılırsanız. Katılmazsanız da illaki bir preview, bir şey yaparız. ayıp ediyorsunuz yani. O kadar zamanlık şeyimiz var. Neyimiz var denir. Neyse siktir et. T.S. Eliot'ın her tarafa yaza yaza eskitemediğim şiirinin bir dörtlüğünü de bu yeni brandingime yerleştirmek istedim. Çok şey ifade ediyor. Lütfen onu da kendiniz okuyun, o şiiri bulun. Anlamına dair bir şeyler düşünün ve isterseniz benimle paylaşın. Üzerine konuşabiliriz, düşünebiliriz veya siz kendi kendinize düşünmüş olursunuz en azından. Bu da iyi bir ilerleme. Nigredo'nun kategorisi, tabii o zamanlar kategoriler de azdı ama Society and Culture'dı. Yani toplum ve kültür. Onu da Society and Culture'ın altında olan Personal Journals'a çevirdim. Yani bu aslında çünkü artık yapmak istediğim şey, işte gündemden bir madde varsa onu da burada yorumlamak. Başımdan geçen bir olay varsa onu da burada yorumlamak. Üzerine tartışmak istediğim bir makale varsa, bir kitap varsa onu da burada yorumlamak. Geçmişte yaşadığım ve işte o geçmişte yaşadığım şeyin bugünüme etkisini keşfettiğim bir aydınlanmayı paylaşmak vesaire vesaire. Ya da dümdüz geyik yapmak ya da bunu bir işte bir podcast'e çevirmek. Artık ne derseniz, bu benim sesli günlüğüm bundan sonra. Bunu büyük ihtimalle YouTube'a da yükleyeceğim. YouTube'a video çekmek dünyanın en aptalca şeyi. Buna artık %100 eminim. Yani bir prodüksiyon ekibiniz yoksa güzel bir video çıkarmanın imkanı yok gibi bir şey. Aranızda eğer videograflar varsa bu aşırı iyi, aşırı bilgilendirici podcastleri ben üzerine işte görsel koyup, video koyup editlemek isterim diyen varsa sizin olsun, yapın. Ama telif atarım, haberiniz olsun. Neyse gelelim. Bugün konuşmak istediğim, aklıma gelen, aklımı bugün kurcalayan mevzulara. Bazen böyle şey oluyor, bütün gün enerjisiz oluyor insan. Bana olur o arada sırada. Bunların hepsi mesaj bu arada. Demin de evren mesaj veriyor gibi bir şey söyledim ya. Bu da öyle bir şey. Bütün gün ne kadar işte yemek ye, kahve iç, spor yap, yorgunsun olursun. Ama gece bir saatten sonra, güneş battıktan sonra öyle bir enerji gelir ki üzerine. Bunu tabii herhangi bir astrolog astrolojiye bağlayacak. Herhangi bir psikoterapist işte psikolojik bir şeye bağlayacak falan filan. Ben hiçbir şeye bağlamamayı tercih ediyorum. Çünkü bunları tanımladıkça anlamlarının yittiğini düşünüyorum. Bu hisler özel hisler. Üzerine düşünüp bir sonuca bağlanması gereken değil. Aksine ya bunun gittiği yeri görmeye çalışmak. Niye bu oldu demek yerine, aa ne oluyor şu an demek. Yani bu deneyimi olduğu gibi deneyimlemek işte. Anda mısın? Anda kalmak. Bu anda mısın denen şeyi ben yaptım bu arada. Ya o benim fikrim. Anda mısın projesi bizim projemiz diyen biri olursa oradan kaçın. İsterseniz birkaç laf da edebilirsiniz. Anda mısın projesi benim askerdeyken Ertuğrul diye bir arkadaşımın bana işte gittikleri festivallerden bahsederken bir kişinin hep kafasının ayık olduğunu ve o kişiye ampolis dediklerini anlatmasıyla ortaya çıkan bir işti aslında. Hatta benim işte o zamanki ortaklarımla bunu paylaşırken de çok da yükselmemişlerdi aslında fikre. Sonradan tabii ben böyle çok yükseldiğim fikirlere enerjimi çok rahat aktarabildiğim için o iyi bir şeye dönüşünce onlarla paylaşmak istedim. Çünkü o sırada ortaktık vesaire. Sonra ayrılmak istedim ben şirketten. Ayrıldık. Nedense hani bana bir kredi vermeyince onlar ne sandılar bilmiyorum. Aslında neyse bunu niye konuşuyorum ya aman. Neyse ama o öyle bir işti yani. Bunu da anlatmış olayım hani. Bahsetmek istediğim şeyler şunlar. İki tane şey. Bu iki şeyin de altyapısı aynı. Bu The Secret diye bir geyik var ya, artık ağzına sıçtılar yıllardır. Herkesin ağzına düştü. İşte business coachlar mı kalmadı? Spiritüel koçluklar mı kalmadı? Medyumlar mı kalmadı? Herkes bundan bahsediyor. Herkesin de kendine göre bir şeyi var. Nasıl işse yani. İnsanlar da hala zannediyor ki bu insanların yaptığı şeyi yaparsam ben de hayallerime ulaşırım. Hayır, böyle bir şey yok diyeceğiniz, böyle bir sonuca varacağınız iki şey anlatacağım size. Şimdi bu The Secret geyiklerinde benzer şeyler var bu arada. Yani benim anlatacağım şeyde de benzer şeyler illaki vardır. Fakat günün sonunda sizin için ne çalışıyorsa onu bulamadıktan sonra hiçbir anlamı yok bunun. Böyle bir şey yapmanın hiçbir anlamı yok. Birine muhtaç olmak hiçbir zaman amaçladığınız şey olmamalı, zaten değildir. Fakat birinin metodlarını durmadan uygularsanız ona muhtaç da olmuş oluyorsunuz bir anlamda. Bunu sakın unutmayın. İlki şöyle bir şey. Eski bir kız arkadaşım, bu böyle belalı ilişkisi oluyor ya herkesin en az bir tane hayatında. Onlardan bir tanesi. Ayrıl barış, ayrıl barış. Acayip bir böyle hırs, aşk, nefret ilişkisi falan filan. Gençken çıkmaya başlamışsın. Uzun sürmüş ilişki. Çok fazla yeni şey deneyimlemişsin vesaire vesaire. Çok şey öğreniyorsun beraber. Acayip keyifli vakit de geçiriyorsun. Hani kendi böyle gebertmek istediğin zamanlar da oluyor. Anlamıyorsun çünkü işte. Gençliğin şeyi o, avantajı da dezavantajı da. Ya yani o uç deneyimleri hızlıca böyle yaşayıp hani bir şey gibi, hızlandırılmış kurs gibi bir şey o. Neyse. Ayrıldık. Birkaçıncı kez ayrıldık yani ve bu sefer tamamen ayrılmadan bir önceki ayrılışımız. Yani aslında ciddi bir ayrılık olduğunu düşünüyorum ben kafamda. Ve niyeyse o sıralar aşırı derecede bir kıskançlık var benim üstümde. Aşırı. Yani bu kız ya başkasıyla beraber olursa, ya başkasıyla çıkarsa, ya başkasını benden daha çok severse gibi kafamda böyle sapıkça şeyler kuruyorum durmadan. Ruminasyon deniyor bunlara. Negatifi düşünmek, kötüyü düşünmek falan filan. Şöyle bir hani yemin olarak adlandırılabilecek bir şey yaptım. Bir yemin verdim yani. Dedim ki ulan kendi kendime veriyorum bunu. Yani ayrıldık, çok sinirliyim. İşte uçana kaçana çakıyorum bu arada yani. Hani bu tabir çok doğru olmamış olabilir ama hani onu unutayım diye, o ilişkiyi unutayım, atlatayım onu diye önüme gelen herkesle yatıyorum. Herkesle bir ilişki kurmaya çalışıyorum ve genelde kötü davranıyorum insanlara. Çünkü onu kompanse etmeye çalışıyorum. Bu işte Eloğlu'nun rebound dediği şeyler. Neyse, bu arada o dönemde takıldığım kadınlardan birine sonra feci aşık oluyorum. Fakat yine bu hatun yüzünden o aşkı yaşayamıyorum vesaire vesaire. O çok başka bir konu. Onu sonra anlatırım. Verdiğim yemin şuydu. Dedim ki bu kız madem beni görmek istemiyor, inat değil mi? İnadım inat. Kafasını çevirdiği her yerde beni görecek, görsün. Görmek zorunda kalsın. Böyle bir sapıkça bir yemin verdim. Böyle, tamam dedim yani ben bu anlaşmaya imzamı atıyorum. Secret dedik ya, hani böyle bir şey istiyorsun. Secret'te nasıl anlatıyor? İşte tam olmasını istediğin gibi onu kafanda tasarla falan filan. Ben böyle bir şey söyledim ve bıraktım bunun ucunu. Üzerine başka hiçbir şey düşünmedim. Bunun ama olacağına o kadar eminim ki. Ya bir sonuç düşünüyorum kafamda sadece. Öyle bir şey olacak ki, öyle bir şey olsun ki ne olduğunu bilmiyorum bunun. Bir fikrim dahi yok. Beni her yerde görmek zorunda kalsın bu kadın. Bir sürü şey oldu fakat en çarpıcılarından birini anlatacağım. Ayrıldıktan 3 ay sonra işte spor yapıyorum bilmem ne. Dövme yaptırmışım yeni. Bu sağ kolumdaki Clockwork Orange dövmesi. Emre Özcan'ın yaptığı dövme. İnanılmaz güzel bir dövme. Bir mail geldi bana. İşte İKSV'den ulaşıyorum size. Evet, işte biz şey İz Bırakan Filmler adı altında, konsepti adı altında bir reklam filmi tasarlıyoruz. Reklam filmi kampanyası tasarlıyoruz. Sizin de film dövmeniz olduğu için sizi de uygun gördük. İlgilenir misiniz? Dedim ki siz deli misiniz? Tabii ki ilgilenirim yani. İşte neyse, buluşuldu, edildi, konuşuldu, çekimler yapıldı. Acayip yetenekli insanlarla tanıştım. O beni çok yükseltti. O sırada bir depresyon yaşıyorum çünkü farkında olmasam da. Ve diyorum ki oha, yani ben kendi kafamdaki insanları etrafıma çekmeye başladım herhalde. Çünkü o ayrılık, parantez açayım burada, bir bırakamama korkusu, yalnız kalma korkusunu feci tetikledi bende o dönemlerde. Senene 2015 falan herhalde, 2014 belki ya da. Anneannemi falan kaybetmişim yeni. Üstüne bu ayrılık olmuş falan. Hani böyle garip bir çalkantı içindeyim. Öyle düşünün siz de. Sonra işte bu reklam filmi editlendi, post production'a gitti, çıktı piyasaya. Bana da gönderdiler. İşte bak, çok teşekkürler, çok güzel iş oldu falan filan diye. Dedim ben teşekkür ederim yani, hani Emre Özhan'la da konuştuk. Abi böyle bir şey oldu, haberin olsun falan diye. O da çok mutlu olmuştu. Şöyle, bir kere zaten bu videolara hemen bir yorum attı kendisi. Benden ayrılan hanımefendi. Yorum attı derken yani bana özelden yazıyor. Aa, ne güzel olmuş bilmem ne. Çok şeyiz, medeniyiz ya. Ayrıldığımız halde konuşmaya devam ediyoruz. Full birbirimizin hayatının içindeyiz yani. Ama işte öyle dönemlerde şey oluyor ya. Yani herkesin başından en az bir kere geçiyor böyle manyakça bir şey. İşte sen soruyorsun neredesin diye, sana ne oluyor? O sana soruyor. Sen sana ne diyemiyorsun. Ya da sana ne deyince seni tersliyor. Sen de üzülüyorsun, anlatıyorsun falan. Böyle garip ve omurgasız, aşağılık, ezik bir dönemim var yani. Ya da omurgasız, aşağılık, ezik demeyelim. Yavşak bir dönemim diyelim. Ya da acınası bir dönemim diyelim. Başka sıfatlarda bulabilirim gerçi bunu. Neyse. Sonra bunun üzerine konuşulmuyor bilmem ne. O sırada bu işte bu aşık oldum dediğim kızla beraberiz. Hani o videoyu izliyoruz. Aa, ne güzel olmuş bilmem ne. Instagram'a bir fotoğraf koymuştum. Çok net hatırlıyorum o günü ya. Altına da şey yazmıştım. İşte sanat için öpüşürüm falan, öyle saçma sapan bir şey yazmıştım. Sanat için arada yastık olursa öpüşürüm. Öyle bir gündem vardı o zaman. Bir tane ünlü oyuncu olmuştu. Sevgilisi kızıyormuş işte onun sevişme sahnesi çekmesi falan. Öyle saçma sapan bir şey vardı. Bu aşık, yeni aşık olduğum kız da altına öpüştürmem yazmıştı. Bu işte diğeri benden ayrılan bana şey diye mesaj atmıştı. Çok net hatırlıyorum bunu. Ne demek istiyor öpüştürmem falan. Sen bununla mı çıkıyorsun? Tarzı bir şey söylemişti. Ben de yok canım, ne ilgisi var? Ne alakası var falan diye kızmıştım. Beni dinlemediğine eminim ama evet, o sırada çıkıyorduk biz. Haberin olsun. Kusura bakma. Sonra zaten 2 ay sonra sahne çıkmaya başladık yine gerçi ama. Neyse. O da hayatımda en atlatamadığım şeylerden biridir ya. Karıyla büyük aşk yaşamaya başlamışım. Diğeri hadi gel ben seni özledim dedi. Tamam deyip diğerine koşmuştum. Ne garip şey. İnsan işte bazen o kadar kafasız oluyor ve kendi yaptığı şeyden ders çıkarmıyor ki. Bu o kadar garip bir şey ki yani. İnsan ne istediğini bilmiyor çoğu zaman. İçinden gelen sesi dinlemek istemiyor. Ay falan filan, neyse. Olaya tekrar dönüyorum. Ben bir gün bir uyandım. Telefonuma böyle mesaj yağıyor. Hani o zaman aktif olarak işim gücüm yok, bir şeyim yok. Niye bu kadar mesaj yağıyor olabilir? Kimden yağacak yani? Kadıköy'de Rex'te, Rex'in tepesinde ben duruyorum. O İKSV ve reklamlarını işte İstanbul'un bazı yerlerine poster olarak koymuşlar, büyük afiş olarak koymuşlar. Kadıköy Rex'te ben varım abi. Devasa, ama yani devasa ben duruyorum. İşte Beyoğlu'ndan birkaç tane posterde ben varmışım, bilmem nerede ben varmışım. Ben de bunları paylaşıyorum, hani sevinçten ihya oluyorum. Deliriyorum yani. İşte bak, ben demedim mi oluyor benim dediğim şey falan filan diyorum. Beni her yerde göreceksiniz lan falan oluyorum böyle. Ha bu arada o ayrıldığım karı ve onun arkadaş grubuna bir öfkem var. Bir feci bir öfkem var ama. Yani onlar böyle bitsinler istiyorum falan o sıralarda işte. Gençlik. Neyse. İşte bunlar böyle paylaşılıyor, ediliyor. Olaya bak bilmem ne. Sonra ben öğreniyorum ki Cafe Nero'larda o tepsilerin üstünde kağıtlar oluyor ya, servis kağıtları. Ben Cafe Nero'lardaki Servis kağıtlarının üstündeyim abi. Var mı böyle bir şey? İnanılmaz bir olay. Ya bu hayatımda yaşadığım ender dumur anlarındandır yani. Çünkü ayrıldığım hanım, benden ayrılan, bunu özellikle altını çiziyorum. Benden ayrılan hanımefendinin o dönemdeki okulunda Cafe Nero var. Okulunu hiç aksatmayan bir hanımefendi. Çokça ders alıyor. Son senesi falan filan. Her gün benimle kahvaltı etmiş. Bana sonra tekrar çıkmaya başladığımızda söylemişti bunu. Ben o dönem her gün senin suratına bakarak kahvaltı ettim, biliyor musun demişti. Ben de bilmiyordum ama hissediyordum yani. Çünkü ben böyle böyle bir yemin vermiştim. Haberin olsun falan demiştim yani. Enteresan. Bu birinci anlatacağım hikayeydi. 20 dakika oldu. Hatta şu an 21 olmak üzere. 3, 2, 1, 21 dakika oldu abi. Neyse, olsun. Vitriol'deyiz. Yani diyeceğim o ki, bu Secret safsatalarındaki hedefinizi işte detaylarıyla birlikte hayal edin. O gidiş yolunuzu hayal edin falan filan. Gördüğünüz üzere bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu kız beni her yerde görmek zorunda kalsın. Ve bunun olacağına o kadar garip, sapıkça bir eminliğim var ki yani. Öyle bir eminim ki. Hani görsen Tarkan olmuşum ben yani. O yüzden görüyor beni her yerde. Ama hayır. Yani böyle bir cümle, böyle bir niyet yaptıktan sonra böyle bir gelişme gerçekleşeceğini nasıl hayal edebilir ki bir insan? İşte evren öyle bir sistem ki sen eğer sesini yeteri kadar duyurabilirsen ve o sonuç senin için hayırlı bir şeye dönüşecekse, gerçekten senin hayrına bir şey olacaksa, hayvan gibi enteresan yollar çizerek sana gerçekleştiriyor bunu. Şans, tesadüf falan denen şeyler aslında böyle şeyler değil yani. Olması gereken şeyler. Ben buna inanırım. Şans ve tesadüf, hani bilmiyorum. Evrene sesini duyurmak olarak bunu algılıyorum yani. Bu bir katsayı gibi. Ne kadar iyi bağırırsan ya da ne kadar doğru şekilde dillendirirsen söylediğin şeyi ve onu bırakırsan, yani bırakmak çok önemli bir şey. Bir şey söyledikten sonra bırakacaksın. Çünkü bunun şey örneği verilir ve bence çok iyi bir örnek bu. İşte Amazon'dan bir şeyden kot aldınız, atıyorum. 20 gün sonra kot elinize ulaşacak. Satın aldınız, dükkanı arıyorsunuz. Kot ne zaman gelir? İşte 20 gün sonra gelir. Ertesi gün oluyor, satın aldığınız yeri arıyorsunuz. Kot ne zaman gelir? Ertesi gün oluyor, kot ne zaman gelir? Gönderirler mi o kotu size? Götünüze sokarlar o kotu. Üzerine işeyip yırtıp falan gönderirler yani. Benzer şekilde evren de böyle çalışıyor. Sana durmadan tamam tamam diyor. Tamam. Ama abi, yani bu iletişimi sıkı tutmak demek bu değil. Bu her gün aynı şeyi düşünmek, evrene işini öğretmek, aslında ona güvenmediğine, evrene güvenmediğine, isteğine güvenmediğine ve kendine güvenmediğine, yani kendine güvenmediğin sonucuna da çıkabilir. Hani mevzuya böyle de bak. Böyle bakmak lazım. Niye ben böyle senli benli konuşmaya başladım ki? Neyse. Gece oldu diye herhalde. İkinci anlatacağım şey bundan biraz daha kısa. O da bir önceki iniş çıkışım diyelim. O da şöyle bir şey. Ben normalde birinci sınıfa kadar, hatta ikinci sınıfa kadar diyeyim, o kadar zayıf bir çocuktum ki, zayıf, durmadan orada burada zıplayan, aşırı yaramaz bir piçtim. İşte günde 1 litre kola ve birkaç tane çikolata yiyip hani o günü bitiriyordum. Aşırı zayıfım, zafiyet geçiriyorum. Birinci sınıfta okul forması alınacak bana. Okul formalarının en küçükleri bana olmuyor. Bana özel böyle pantolonlar dikilmişti falan filan. Ya sığmıyorum çünkü. Bol kalıyor, götümden düşüyor falan filan. Böyle garip bir zayıflık. Çünkü benim annem zayıftır. Babamın gençliği de çok zayıf falan böyle. Yani fit bir aile. Fakat o dönem şöyle bir şey oluyor. Birinci sınıfın yazında, ikinci sınıfa başlamadan ben rahmetli anneannem, kuzenim, kuzenimin anneannesi. Ya yani benim büyük teyzem oluyor işte. Marmaris'te bir yazlıkları var, oraya gidiyoruz. İşte kuzenime ailede hep çok şey iyi bakılır. Hani çok çalışkan, kafası çok çalışır bilmem ne falan filan. Hakikaten de öyle bir elemandır o. Neyse o şişmanca bir çocuk. Ya bütün hayatı boyunca şişmanca geçmiş onun hayatı. Neyse o yiyor yiyor işte aferin oğlum aferin oğlum falan diyorlar. Bana da hep kızıyorlar. Arda bak yemiyorsun küçük kalacaksın. Arda yemiyorsun vitaminsiz kalacaksın, büyüyemeyeceksin. Sen salak olacaksın falan. Böyle garip bir baskı var üstünde. Lan tokum işte ne yapayım? Niye yiyeyim yani? Ama artık işte şimdi geri dönüp baktığımda tabii şimdi hipnoz eğitimi de aldığım için bunun çok ciddi bir hipnoz olduğunu anlıyorum. Ve onun beni nasıl etkilediğini görüyorum. Ben o yaz tok karnına yarım ekmek arası sucuk falan yiyordum ya. Yani hani tamam artık beni de onaylar mısınız lütfen rica etsem falan diyormuşum neredeyse bu hareketlerle. Hatırlıyorum böyle midemin bulandığını tokluktan falan. Çok enteresan şeyler bunlar. Hareket etmiyoruz falan. Ben deliriyorum oturduğum yerde. İşte uslu çocuklar oturur falan filan. Oturuyorum, oturduğum yerde terliyorum böyle artık. O yarım ekmek sucuğu eritmeye çalışıyor metabolizma. İşte aman denize şey yapmayın, çok uzağa gitmeyin falan filan. Lan ne olacak anasını satayım? Yüzüyoruz işte yani. Yok gelin. 10 dakika yüzülen tatil mi olur? Denizden çıkmazdım ben. Neyse. Ben ikinci sınıf için bir geliyorum abi İstanbul'a. Tekerlek, yuvarlanarak geliyorum. Bildiğin tekerlek yani. Annem tabii o kadar seviniyor ki, ah Arda kilo aldı sonunda diye. İşte şey nedir adı? Böyle iştah şurupları bilmem neler falanlar filanlar. Artık gerek kalmadı. Arda kilo aldı. Arda sağlıklı oldu. Oh ergenlikte de bunlar boya gidecek. Abi ergenlikte onlar boya gitmiyor. Gitmedi yani. Çünkü büyük ihtimalle tok karnı yiyince gitmiyor. Ergenlikte o işte kilolar boya gidemedi. İşte ben liseye Saint Joseph'i kazandım. Oraya gittim. Dedim ki yani artık benim buna bir çözüm bulmam lazım. Çok şişman değilim fakat göbeğim var ve bundan çok büyük sıkıntı duyuyorum. Bedenimi sevmiyorum, kendimi sevmiyorum. Özgüvensiz hissediyorum falan filan. Bir gün aynanın karşısına geçtim. Dedim ki bak dedim böyle böyle karın kaslarım olacak benim. Belim ince olacak falan olacak filan olacak diye böyle oturdum. Aynada o yaratmak istediğim vücudu çizdim kendimde. Çok acayip. Ya böyle kafayı yiyorum ben herhalde falan diye aynanın karşısından odama geri dönmüştüm yani. Ben herhalde deliriyorum artık bu göbeğimi eritemediğim için falan. Çünkü o zamana kadar da bir şeyler denenmiş bu arada. Yani diyetisyene gitmişim bir kere siktir lan demişim böyle saçmalık mı olur? Yavşak böyle bir ayağı çukurda bir diyetisyen vardı. Lan ben 12 yaşındayım. Ben şeker hastası gibi her 3 saatte bir yemek mi yiyeceğim? Geri zekalı falan diye sinirlenmiştim. Neyse. Mevzu şeye döndü. Ben böyle çizdim ya o karın kaslarımı. 1,5 yıl sonra o karın kasları benim çizdiğim şekilde kafamda karnımdaydı. Şöyle bir bilgiyi tabii spor yapmaya başladıktan sonra fark ediyorum, öğreniyorum bunu. Okuyorum ben çünkü deli gibi okuyorum zaten. Çocukluğumdan beri deli gibi okuyorum. O bir ön koşul gibi bir şey benim hayatımda. Bir konuyla ilgileniyorsam dibine kadar ilgileniyorum, hayatıma adıyorum. Zaten şimdiki yaşlarımda da bunu dengelemeyi öğreniyorum işte. Hiçbir şey o kadar bağlanma. Hep dengeyi kur falan filan diye sıkıyorum ya sosyal medyada da. Sebebi o gençlik çağındaki aşırı açlık, aşırı arzu. Neyse deli gibi okuyorum. Meğerse karın kası anatomisi aslında parmak izi gibi bir şeymiş. Yani herkesin kendine has bir karın kası olurmuş. Oğlum diyorum yani ben bunu nasıl bilmiş olabilirim ya? Nasıl bilmiş olabilirim ben bunu? Ben kendi karın kasımı Benim göbeğim vardı. Yağ vardı orada. Ve o öyle bir şeye dönüştü ki benim 1,5 yıl önce kafamda çizdiğim şey oldu. İşte o zaman tam da şeyleri okumaya başlamışım çok detaylı bir şekilde. İşte kuantum fiziği, zaman nedir falan filan. Oha acaba demiştim ben kendi kendime. Bu niyetleri yapmak zamanda yolculukla benzer bir şey mi? Çok önemli bir bilgi verdim şu anda. Bunu göz ardı etmeyin ve üzerine bence biraz düşünün. Biz bir şey isterken ama bu istek işte böyle saçma sapan işte eski sevgilim bana geri dönsün gibi bir istek olmamalı. O da çalışır çünkü fakat bu hayatınıza yıkım da getirebilir. Demin anlattığım gibi aşık olduğum karıyı kaçırdım o yüzden elimden işte. İstediğimiz şeylerin kıçına ha, istediğimiz şeyleri önce sanki olmuş gibi hayal etmek. Bu bir kenarda dursun. Bunu irade eğitiminde çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Nasıl yapacağınızı da yani o efektif metodları, kendi metodunuzu nasıl geliştireceğinizi de size bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Siz ne kadar anlarsanız tabii bunun hani şöyle bir reçetesi vardır bu işin diye bir şey yok. Hiçbir şey için yok. Yani onu unutun artık. İstedin, istemiş olduğun şeyi sanki olmuş gibi hayal ettin ve bıraktın. Şöyle olacak, ben böyle yapacağım, öyle yaparsam şöyle olur falan filan diye bir yol çizersen kafanda, zihninde bunu imajine edersen olay sarpa sarabilir. Siktir et, hiç uğraşma. Evren sana en manyakça şeyi getirsin önüne, getirir zaten. Ne diyordum lan? Bir şey daha diyordum ben. İki şey anlatacağım gibiydi sanki. Bu saatte ne motoru geçiyor ya? Ay saat 1 olmuş. Neyin motoru yani bu? Ne söylüyorsun eve? Hayret bir şey ya. Ne diyordum unuttum valla. Ya yalan da değildi tabii ki ama. Neyse. Sanki geliyor gibi aklıma. Biraz daha zorlayayım kendimi. Dur bir ıhlamurumu bitireyim bu dönemde. Podcast'te düşünmeye zaman harcayan birisi. Neyse yani mevzu bu. Bir şey olmuş gibi davranacaksın. Oldu mu, nasıl ne zaman olacak falan diye düşünmeyeceksin. Ve ha şunu söyleyecektim. İstediğin şeyin kıçına eğer benim için hayırlıysa, benim hayatıma bir hayrı varsa, benim potansiyelimi gerçekleştirmeme faydası varsa bu olsun diye eklemek çok önemli. Çünkü şöyle şeyler oluyor. Çok iyi bir ilişki istiyorum diyorsun. İflas ediyorsun. Çünkü o iyi zannettiğin ilişki aslında senin bilinçaltındaki farkında bile olmadığın bir çöplüğü aktive ediyor. Ve o çöplüğün içinde para yok. İşte bu yüzden irade eğitimi çok önemli diye kendi reklamımı yapıp durduğum bir haftamdayım. İnanılmaz ya. 34 dakika. Nasıl dinleyeceksiniz bunu? Hiçbir fikrim yok. Önemli de değil aslında. Daha sık görüşmek üzere. Bye.